Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Beyyine Suresinin 6 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ وَمَا تَفَرَّقَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç şüphesiz kitap ehlinden ve müşriklerden küfre sapanlar, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmış bulunanların en kötüleridir. İman edip de salih amellerde bulunanlarsa, işte onlar da yaratılmış olanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların ödülleri, içinde ebedi kalıcılar olmak üzere, altından ırmaklar akan adım cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Kendileri de ondan razı kalmışlardır. İşte bu, Rabbinden içi titreyerek korku duyan kimse içindir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 19 Behmen 1400 Hicri Kameri, 6 Recep 1443 ve Miladi 8 Şubat 2022 Salı. Bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Mutluhan Güneş ile İslam İnkılabı'nın 43. yıl dönümü 43. Zafer Yıldönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıldönümü, Kalıcı Itır ve Kitabın Konum isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi cihadın anlatılması kesin ve fevri bir farizadır dedi. Cumhurbaşkanı reisi Filistinli gruplar ve hareketlerin birleşmesi Siyonist rejim karşısında zafer sırrıdır açıklamasında bulundu. İran ile 4+1 grup arasında görüşmeler başladı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Ve Türk askeri heyet Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Bakanı ile görüştü. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün Ordu Hava Kuvvetleri'nin bir grup komutanını kabul ettiği görüşmede, cihadın anlatılmasının kesin ve aciliyet arz eden bir farize olduğunu belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi bugün Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8 Şubat 1979-1357'de İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli Mamhumeyni ile tarihi biat yıl dönümü dolayısıyla bir grup komutanı kabul ettiği görüşmede, o baş döndürücü biatı bir dönüm noktası niteleyerek bugün de düşmanın İslam nizamının gerçekleri, kazanımları, ilerlemeleri ve destansı girişimlerini tarif etme sadresi karşısında kesin ve aciliyet arz eden cihadın anlatılması farizası ekseninde bir hibrit taarruz ve savunmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Başkomandan aslında muktedir komutanı rahmetli imamın olduğu o hareketin aslında ülküler ve kutsal cihad ile biattan ibaret olan bugün de o manevi hareketin devam ettiğini söyledi. Oldukça etkileyici bir hareketin önemli özelliklerinden birinin hava kuvvetleri komutanları ve mensupları tarafından anın ihtiyacını fark etmek ve basiret temelinde o akıllı girişimde bulunmaktan ibaret olduğunu hatırlatan İslam İnkılabı rehberi,
Bu hareketin Amerika ve uğursuz Pehlevi rejiminin hesaplarının yanlış olduğunu ve tahmin etmedikleri yerden darbe aldıklarını vurguladı. Amerika'nın durumu hakkında ise Ayetullah Hamenei, halihazırda Amerika hiç hesap etmediği yerden darbe yiyor. Amerika'nın iki başkanı Trump ve Biden, Amerika'nın imajını zedelemek için el ele vermişler ve bunu yapıyorlar dedi. Ayetullah Hamenei ayrıca düşman cephesi bugün toplu bir saldırı başlatmış, yani ekonomi, siyaset, güvenlik ve medya olmak üzere her yönden saldırıyor. Dolayısıyla buna karşılık bizim de hareketimiz toplu bir hareket olmalı, her yönde çaba sarf etmeliyiz diye kaydetti. Ayetullah Hamenei medya diktatörlüğünü de batılı güçlerin ifade özgürlüğü iddialarına rağmen diktatörlüklerinden biri olarak nitelerken, onların Şehit Süleymani'nin isim ve posterini sanal ortamdan silmesinin bunun bariz bir örneği olduğunu, onların İslam ve İslam Cumhuriyeti'ni tahrip etmek için sosyal medya ve sanal ortamı azami şekilde kullandıklarını vurguladı. Ayetullah Hamenei konuşmasının sonunda art niyetli düşmanların isteğine karşı ülkenin artan ilerlemesinin millet için daha iyi bir gelecek vaat ettiğini belirterek, İslam Cumhuriyeti bu 43 yıl içinde güçlü bir şekilde ilerledi ve her geçen gün daha güçlü hale geldi. Bu hareket gelecekte de devam edecek ve düşman yine başarısız kalacaktır ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Said İbrahim Reis'i bugün Filistin'e yeni Tahran Büyükelçisi Selam Zababi'nin güven mektubunu kabul ettiği görüşmede Filistinli tüm gruplar ve hareketlerin birleşmesinin Siyonist rejim karşısında zafer sırrı olduğunu kaydetti. İran Cumhurbaşkanı Said İbrahim Reis'i bugün Filistin'in yeni Tahran Büyükelçisi Selam Zababi kabul etti. Eski İran Büyükelçisi Selam Zababi'nin kızı Selam Zababi görüşme sırasında güven mektubunu Cumhurbaşkanı Reisi'ye takdim etti. Cumhurbaşkanı Reisi görüşmede Filistin meselesine değinerek Filistin halkına destek ve kutsal kent Kudüs'ün kurtuluşu İslam dünyasının ilk meselesidir dedi. Cumhurbaşkanı Reisi İran'a Filistin halkının ve kutsal Kudüs'ün kurtuluşunun gerçek bir destekçisi olduğunu vurgulayarak Filistin meselesi tüm İslam devletleri ve Müslümanlar tarafından birinci öncelik olarak görülmelidir ifadesini kullandı. Filistin halkının Siyonist rejimiyle batılı destekçilerine direniş mesajı verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Reisi, Siyonistler Filistinlilerin gösterdiği direnişi anlarsa hesaplamasını değiştirir değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında bazı bölge ülkelerinin Siyonist rejimiyle normalleşmesine işaretle bu devletlerin tüm Filistin halkı ve gruplarının itirazlarıyla ihanet içerikli girişimlerinin reddedildiğini bilmeleri gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı, bazı Arap devletlerinin Siyonist rejimiyle ilişki kurmanın onlar için güvenlik getirmeyeceği gibi sorunlarını artıracağını ve bölgenin ve Arap ülkelerinin sorunlarını da pekiştireceğini vurguladı. Zevavide Kabul'de İslam İnkılabı'nın zafer yıldönümünü kutlayıp İran milletine Filistin halkına verdiği desteğini takdir etti. Zavavi, bazı Arap ve İslam rejimlerinin Siyonist rejim ile normalleşmekle aslında Filistin halkının haklarını ve bu bağlamdaki kararnameleri göz ardı edip Filistin ülkesine sırt çevirdiklerini ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Said İbrahim Reisi, bağımsız ülkelerin ilişkilerini geliştirmek ve birbirinin ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle küresel sultancıların tehdit ve yaptırımlarını etkisizleştirebileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Said İbrahim Reisi, bugün Küba Cumhuriyeti'nin yeni Tahran Büyükelçisi Alberto González Casas'ın güven mektubunu kabul ettiği görüşmede, emperyalizm ile mücadelenin İran ve Küba milletlerine birbirine yakınlaştığına işaretle, İki ülkenin ilişkilerinin ekonomik, ticari ve kültürel dahil her alanda iki milletin çıkarları doğrultusunda gelişmesi gerektiğini vurguladı. Yaptırım ve tehdidin sultancıların bağımsız milletlere karşı kullandığı yeni bir araç haline geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, bu koşullarda bağımsız ülkelerin ilişkilerini geliştirmek ve birbirinin ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle küresel sultancıların tehdit ve yaptırımlarını etkisizleştirebileceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı dünyanın çeşitli noktalarındaki özgürlükçü hareketler ve devrimlerin ilkelerine işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'den milletlerin adaletsizlik ve zulüm karşısındaki direnişine desteklemeyi öğrendiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında İran ile Küba münasebetlerini stratejik nitelerken İran'ın sultancılara karşı ileri cephede mücadele veren tüm ülkelerle stratejik ilişki içinde olduğunu ifade etti. Küba'nın yeni Tahran Büyükelçisi bu kabulde Tahran ile Havana'nın siyasi olarak kardeşçe ve güçlü ilişkiye sahip olduğunu, ticari ve ekonomik ilişkilerini de geliştirmek istediklerini vurguladı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bağkarıkeni yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin devamı için bu sabah Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Görüşmeler İran ile 4+1 grubu arasında başladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bağkeri yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerin devamı için bu sabah Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti. Diğer tarafların da Viyana'ya gelmesinin ardından görüşmeler başladı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün yaptığı açıklamada Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak için azimle çaba göstereceğiz dedi. Viyana'da yapılan görüşmeleri başkanlık eden Avrupa Birliği müzakerelerin yeniden başlayacağını pazartesi günü açıkladı. Avrupa Birliği Siyasi Direktörü Enrico Mora Twitter'den yaptığı açıklamada anlaşmanın yeniden canlandırılması için uzlaşı ruhuna ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Mora, arzu edilmeyen farklı eğilimler nükleer anlaşmaya zarar veriyor. En hızlı şekilde müzakerelerin tamamlanması gerekiyor ifadesini kullandı. Amerika 2018 yılında eski başkan Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş ve İran'a ağır yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
İran Uluslar Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani yaptırımların kapsamlı ve etkin şekilde kaldırılmadan nükleer anlaşmadan sürdürülebilir, ekonomik yararlanmanın daha ziyade bir seraba benzerdiğini kaydetti. Şemhani bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaptırımların etkin ve kapsamlı şekilde kaldırılması gerektiğini işaretle İran'ın ekonomik ve teknolojik kapasite ve imkanların bütünleşik bir yapıya sahip olduğunu, hangi kodla olursa olsun, yaptırımların kaldırılmasının tüm alanlar için aynı mahiyete sahip olması gerektiğini vurguladı. Şemhane önceki deneyimlerin, yaptırımların kapsamlı ve etkin şekilde kaldırılmadan, nükleer anlaşmadan sürdürülebilir, ekonomik yararlanmanın daha ziyade bir seraba benzerdiğini kanıtladığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bugün Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile İran nükleer programına ilişkin kapsamlı ortak eylem planı COEP etrafındaki durumu ele alan bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İkili ilişkilerin yanı sıra Viyana görüşmeleri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in gerçekleştirdiği Moskova ziyareti de gündeme getirildi. Görüşmede karşılıklı ilişkilerin Moskova ziyareti sırasında sağlanan anlaşmalar çerçevesinde daha da geliştirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi, İran ile Tacikistan'ın ilişkilerinin güçlenmesine vurgu yaptılar. İran Adalet Bakanı bugün Tahran'da Tacikistan Başsavcısı Rahman Yusuf Ahmetzade ile yaptığı görüşmede İran hükümetinin politika önceliğinin komşular başta olmak üzere ülkelerle ilişki kurmak olduğunu işaretle birçok tarihi ve kültürel ortaklıklara sahip İran ve Tacikistan'ın iki komşu ve dost ülke olarak ilişkilerini derinleştirmeleri gerektiğini vurguladı. İran ile Tacikistan'ın diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yılına geçtiğine dikkat çeken Rahimi, iki ülke arasında adli ve hukuki anlaşmaların yanı sıra iki ülke tüccarı arasında olası anlaşmazlıkların çözümü için tahkim konusunda işbirliği mutabakat zaptının imzalanacağını ifade etti. Tacikistan Başsavcısı da görüşmede iki ülkenin ilişkilerinin pekişmesini işaretle adli ve hukuki münasebetlerin de güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada 114 vatandaşın daha koronadan hayatını kaybettiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 133.048'e, vaka sayısı ise 6.657.842'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2.724'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 6.191.746'ya ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye Milli Sağlık Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü. Türkiye Milli Sağlık Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve beraberindeki heyet, Bakü'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile görüştü. Azeri Bakan Hasanov görüşmede iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Türk Tabipler Birliği'nin başlattığı ve sağlık mesleki örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde sağlık çalışanları bugün greve gitti. Sağlık emekçileri bugün çalışma koşullarını iyileştirmesi, ücretlerinin düzenlenmesi ve sağlıkta artan şiddetin son bulması talebiyle yurt genelinde iş bırakma eylemi yapıyor. Sağlık çalışanları hastane içerisinde yürüyerek kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz ve herkesi eşit, ücretsiz sağlık sloganları attı. İş bırakma eyleminin basın açıklamasında HDP milletvekili Musa Piroğlu da katıldı. Sağlık çalışanları grevde ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde iş bırakan sağlıkçılar hastane içerisinde yürüyerek herkese eşit, ücretsiz sağlık sloganları attılar. Basın açıklamasının ardından göğe beyaz balon bırakan sağlıkçılar oyalama değil, hakkımız olan istiyoruz dediler.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan uluslararası hukuka aykırı şekilde ve insan haklarını ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Yunanistan uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ve insan haklarını açıkça ihlal ederek geri itme politikasını devam ettiriyor. Denizin ortasında, Ege Denizi'nin ortasında çok sayıda göçmen geri itmeler yüzünden hatta Yunanistan'ın bu botları şişlemesi ya da silahlarla botları delmesi yüzünden farklı ülkelerden birçok göçmen hayatını kaybettiği ifadelerini kullandı. Yaptığı eleştirilerin kimsenin yanlış anlamaması gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, Yunanistan ile belli konularda görüş ayrılıklarının olduğundan ya da ara sıra ilişkilerin gerginliğinden dolayı bunu söylemediğini, bunun bir insani mesele olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu şunları da ekledi. PKK-YPG Suriye meselesini, İran ve nükleer anlaşma konusunu, aynı zamanda Güney Kafkasya'da Ermenistan ile Türkiye arasında, Ermenistan-Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki son gelişmeleri ele aldık. Bilgiler verdik, Libya'yı konuştuk. Elbette Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginliği de değerlendirdik. En son Ukrayna'ya yaptığımız ziyaret ve gündeme gelen konular hakkında bu gerginlikle ilgili konular hakkında kendisine taze bilgileri verdim.
Türk askerleri Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK üyesini etkisiz hale getirdiler. Suriye halkı ve hükümetinin protesto ve itirazlarına rağmen bu ülkenin topraklarında operasyona devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri 5 PKK üyesini etkisiz hale getirdi. 2021 yılında Türk askerlerince PKK'ya karşı 397 operasyon düzenlenirken 883 PKK üyesinin etkisiz hale getirildiği bildiriliyor. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen PKK üyelerinin Mardin'de Türk askerlerine saldırı için hazırlık yaptığını bildirdi. Türkiye Savunma Bakanlığı ayrıca bölgede operasyonun süreceğini vurguladı.
İsrail işgal rejimi Batı Şeria'nın kuzey kesiminde yer alan Nablus şehrinde Filistin'e gençlerin bulunduğu bir araca doğrudan ateş ederek 3 gencin şehit olmasına sebep oldu. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine verdiği bilgilere göre işgal güçleri Nablus'taki El Mahfiye mahallesine baskın düzenledi ve içinde 4 gencin bulunduğu bir araca ateş etti. Saldırı sonucu 3 genç şehit düşerken 4. genç de işgal güçleri tarafından ele geçirildi. Saldırının doğrudan araca hedef aldığı ve yoğun bir şekilde ateş edildiği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 3 gencin işgal güçlerinin saldırısında şehit edildiği bilgisi teyit edildi. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında şehit edilen gençlerin isimlerinin İbrahim el-Nablusi, Edhem Mebruk ve Muhammed el-Dahil olduğu belirtildi.
Iraklı kaynaklar El-Anbar vilayetinde Iraklı askerleri taşıyan aracın geçişi sırasında bomba infilak ettiğini duyurdu. Irak'ın çeşitli noktalarında terör örgütü IŞİD kalıntıları terör estirmeye devam ediyor. Bugün de El-Anbar vilayetinin Raveh bölgesinde askerleri taşıyan araca bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 5 Iraklı asker hayatını kaybetti. Iraklı kaynaklar saldırının bazı askerlerin de yaralanmasına yol açtığına işaretle ölü sayısının artabileceğini bildirdi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov dün Moskova'da görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna konusunda anlaşma imzaladığına dair Financial Times'da yer alan habere yalanladı. Gazetecilerin FT'deki haberlerle ilgili konuları üzerinde Peskov elbette Financial Times yalan yazdı. Bu özü itibariyle yalan. Moskova ve Paris anlaşma imzalayamazdı. Bu tamamen imkansız yanıtını verdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz: İslam İnkılabı rehberinin İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm düşmanlıklara rağmen güç zirvesinde olduğuna vurgu yapması etrafında. Başkomandan Ayetullah Hamene'yi bugün yaptığı konuşmada düşmanın İran'a karşı ekonomi, siyaset, güvenlik, medya ve diplomasi başta olmak üzere hibrit saldırısına işaretle bu hibrit ve toplu saldırı karşısında her daim savunma pozisyonunda olmayacaklarını kaydetti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi bugün Ordu Hava Kuvvetleri'nin bir grup komutanını kabul ettiği görüşmede medya, güvenlik ve ekonomi dahil kendilerinin de çeşitli alanlarda hibrit taarruza geçmeleri gerektiğini işaretle bu bağlamda düşünce sahipleri, yazarlar ve yetkililerin gayret göstermesi gerektiğini ifade etti. Amerika'nın durumu hakkında Ayetullah Hamene'yi, hali hazırda Amerika hiç hesap etmediği yerden darbe yiyor. Amerika'nın iki başkanı Trump ve Biden, Amerika'nın imajını zedelemek için el ele vermişler ve bunu yapıyorlar, dedi. Ayetullah Hamene'yi düşman cephesi bugün toplu bir saldırı başlatmış. Yani ekonomi, siyaset, güvenlik ve medya olmak üzere her yönden saldırıyor. Dolayısıyla buna karşılık bizim de hareketimiz toplu ve birlikte bir hareket olmalı. Her yönde çaba sarf etmeliyiz, diye kaydetti. Ayetullah Hamene'yi konuşmasının sonunda art niyetli düşmanların isteğine karşı ülkenin artan ilerlemesinin millet için daha iyi bir gelecek vaat ettiğini belirterek İslam Cumhuriyeti bu 43 yıl içinde güçlü bir şekilde ilerledi ve her geçen gün daha güçlü hale geldi. Bu hareket gelecekte de devam edecek ve düşman yine başarısız kalacaktır, ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti düşmanları geçen 43 senede çeşitli yöntemleri İran milletine karşı düşmanlıkları noktasında denediler. Bir dönemler düşmanın kullandığı araç sadece savaş ve ekonomik yaptırımdı. Ancak bugün savaşlar daha karmaşık hal alıp katmanlaşmıştır. Düşmanlar günümüzde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarı ve ilerlemelerini durdurmak için hibrit ve karmaşık saldırıya yönelmiştir. İran düşmanları yeni ve modern yöntemleri de kendi saldırı ve taarruzlarına dahil etmek suretiyle hedeflerini takip etmekte olup, kendilerince İslam Cumhuriyeti nizamının temellerini zayıflatabileceklerini düşünüyor. Ancak İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi, geçen 43 senede İran İslam Cumhuriyeti her sene daha da güçlenmiş ve gelişmiştir ve gelecekte de düşmanı başarısız kılacaktır. Geçen 43 senede İran İslam Cumhuriyeti yerli bilim ve İranlı genç bilim insanlarının yaratıcı düşünceleri sayesinde büyük başarı ve çalışmalara imza atılmıştır. Askeriyeden tıp, teknoloji, bilim ve nükleer alana kadar İslam-İran sürekli şekilde ileri doğru hareket etmiştir. Hava ve hava savunma alanı başta olmak üzere İran İslam Cumhuriyeti ordusu çeşitli modern ve gelişmiş teçhizat ve araçları geliştirmeyi ve yerli hale getirmeyi başararak dünyada ismini duyurmayı başarmıştır. Bugün İran ordusu hava savunması İslam İnkılabı zaferi öncesindeki dönemin aksine dışarıya hiçbir ihtiyacı kalmamıştır ve İran için güvenilir bir güvenlik armağan etmiştir. İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm ilerleme alanlarının yerli hale getirilmesi İslam İnkılabı'nın gücünün derinleşmesi ve artmasının esas nedenlerinden biri sayılır. Nijerya Üniversitesi hocalarından Profesör Ahmed Isahanur'a İran Peres'e yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük ve birçok kazanımlara imza attığına işaretle ülkede okur yazar oranının %90'ın üzerinde olduğunu, bu başarının bilim üretimi ve teknoloji alanında ilerlemelerle oldukça takdire şayan olduğunu vurguladı.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Viyana görüşmelerinin yeniden başlaması etrafında. İran ile 4+1 grubu arasında 8. tur görüşmeler kısa bir aradan sonra bugün Viyana'da yeniden başladı. Amerika anlaşmaya varmak için kararlı mı? İran İslam Cumhuriyeti ve 4+1 grubu heyetleri ve de Amerika heyeti siyasi kararlar için kendi başkentlerinde 29 Ocak tarihini döndükten sonra bugün Viyana'ya gelerek yeniden toplanmaya başladılar. Bugün başlayan görüşmelerde taraflar Amerika'nın nükleer anlaşmaya olası dönmesi ve tüm taraflarca anlaşmanın etkin ve tam şekilde nasıl temin edilmesine ilişkin konular ele alıyor. Rusya'ya görüşmelerde temsil eden Mikhail Ulyanov yaptığı açıklamada kısa bir aradan sonra görüşmelerin başladığını işaretle görüşmelerin anlaşılan nihai aşamada olduğunu, bu aşamada anlaşmaya varmak ve yaptırımları kaldırmak için tüm tarafların kararlılığı ve enerjik çabalarına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Görüşmeler başlamadan önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer programının teknik alanda bazı yaptırımları kaldırma kararı aldı. Batılı kaynaklar ve medya, Amerika'nın bu girişimini Washington yönetiminin iyi niyeti olarak nitelerken, İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri ise, Amerika'nın bu girişiminin İran için herhangi bir ekonomik getiri ve kazanımı olmadığını deklare ettiler. Nitekim Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, Amerika'nın kendi çıkarları için böyle bir karar aldığını duyurdu. İranlı eski diplomatlardan ve siyaset uzmanı Ebu'l-Faz Zuhrevent yaptığı açıklamada, Amerika'nın son sıralarda İran'ın sivil nükleer programına yönelik yaptırımları kaldırma kararının İran'ın müzakere timine baskı yapmak amacıyla olduğunu belirterek, bu tür girişimlerin bir nevi kandırma ve psikolojik operasyon olduğunu, Amerikalıların en az bedelle anlaşmaya dönmek istediklerini kaydetti.
Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın zalimce ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması için müzakere masasına oturmuştur ve yaptırımların etkin şekilde kaldırılması ve İran'ın çıkarlarını somut şekilde sağlayacak biçimde gereken güvencelerin alınması halinde yeni bir anlaşma elde edilecek, aksi takdirde yeni bir anlaşma diye söz konusu olmayacaktır. İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakere yetinin baştan itibaren izlediği ilkeli politika bu çerçevede olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti heyetinin gösterdiği ciddiyet ve öneriler sayesinde Viyana görüşmelerinde ilerleme kaydedilmiştir ve gelinen aşamada tarafların önünde taslak metin hazır bulunmakta ve esas konularda tarafların görüşlerinden birbirine yakınlaşması halinde kayda değer şekilde görüşmelerde kuşkusuz ilerleme elde edilecektir. Böylece nihai anlaşmanın çerçevesi bellidir ve görüşmelerin sonuca varması Amerika başta olmak üzere karşı tarafın siyasi irade ve hazırlığına bağlıdır. Çünkü gündeme alınan önemli konular Washington'da siyasi kararlar alınmadan çözümlenmeyecektir. Washington yönetimi yaptırımların etkin şekilde kaldırılması ve gerçekçi olmayan taleplerinden vazgeçmesi halinde kısa sürede anlaşmaya varılabilir. Nitekim İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan aynı konuya vurgu yapmıştır. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani ise bu konuyu işaretle Viyana görüşmelerindeki kısıtlı ilerlemelere rağmen İHA'da tarafların hükümlülükleri konusunda gereken dengenin oluşmasının uzağında olduklarını ifade etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
İran
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü münasebetiyle ilgili bugün sohbetimizi sizlerle paylaşıyoruz. Dünkü röportajımızda araştırmacı Sayın Mutlan Güneş ile konuyla ilgili ve İslam İnkılabı'nın günümüze kadar elde ettiği başarıları ve zaferleriyle ilgili sohbetimizin birinci bölümünü dinlediniz. Bugün de sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Bu inkılabın çok belirgin özelliklerinden biri halka dayalı olmasıdır. Halkın her zaman bu inkılabın arkasında durmasıdır. Nitekim İmam Hümeyni Rahmetullah da halk bizim veli nimetimizdir şeklinde bir buyruğu vardı. Halkın buna destek vermesi konusunu siz nasıl değerlendirirsiniz?
Meysen Bey, örnek veriyorum. Yani bak şimdi İran İslam Cumhuriyeti bir cumhuriyeti yeniden kurmak, yeniden faaliyet, yani büyük bir zaferle sonuçlanan bir meseledir. Ben çok basit bir örnek vereceğim size. Bir dernek var, o derneğe bir yönetici seçilecek. O yönetici, o dernek üyelerinin büyük bir çoğunluğunun oraya oturuyor. Bu dernek yönetiminin başına geçen kişi eğer ileride bir yanlış yaparsa veyahut ileride planladıkları gibi gitmezse der ki ben burada örnek veriyorum. Bu kadar kişinin oyunu alarak ben buraya geldim. Yani bana destek veren bu kadar kişi vardı ve onların nasıl diyeyim destekleriyle ben buraya geldim. Ha ne oldu? Eğer o kişi şahsi olarak bak menfaat olarak şahsi olarak yanlış yapmışsa o üyelerin bir şeyi yoktur, kabahati yoktur. Çünkü bu nefsine uymuştur. Ama meşveret edip onlarla işbirliği içerisinde, onlarla hemdem olarak, onlarla atacak adımlara beraber oturup istişare ederek bu kararları almış ve sonunda da ya mükafat ya hüsran olmuşsa derler ki bu hepimizin ortak yanlışıdır veya ortak doğrusudur. Şimdi İmam Rahmetullah Aleyh'in burada planlamak istediği şey, vurgulamak istediği şey, halk eğer şimdi birdenbire kalkıp dışarıda hicab yasağı getirmek, kanunları birdenbire fıkıh babında, yani İslami kurallara uygun olarak hukuku değiştirmek, banka olsun, çevrede olsun, okulda olsun, iş yerlerinde olsun, reform yani yapmak, bunların hepsi güç isteyen bir şeydi. Yani bu da güç halktı. Eğer halk bunu isterse, örnek veriyorum, eğitimde kız ve erkek öğrencilerin ayrı eğitimine halk kabul ederse ben bu inkılabı yaparım. Veyahut devlet idaresinde bayanlarla erkeklerin yapacağı işler, iş alanları farklı farklı olursa ben bu devrimi yaparım. Veyahut anayasada, hukukta yapılacak işlerde eğer halk İslam kurallarına uygun olarak, eğer İslam'ın verdiği ceza ve mükafatlara göre hukuku kabul edecekse, hukuku benimseyecekse ben bu inkılabı yaparım. İmamın vurgulamak istediği buydu. Ve bunu halka sundu. Yapacağı devrimlerle beraber anayasayı, hemen bir anayasa topladılar. O anayasanın oylamasını halka sundular. Ve halk bunu, yani ben geldim, İslam Cumhuriyeti kuracağım burada, kabul edenler kaldırsam değil. Ben İslam Cumhuriyeti'ni kuracağım ama kanunları, getireceğim reformlar, yapacağım işler, yeni değişiklikler, hayatımda yeni girecek maddeler bunlardır. Bunlara eğer kabul ediyorsanız da ben varım. Kabul etmiyorsanız da buyurun. Ya bir meclis kurulsun ya da yeni bir düzen gelsin. Bu şeffaflıktır. Ve şeffaflık ilkesini benimseyen her türlü işte insan eğer doğru olursa muvaffak olur.
Evet.
Tahran Radyosu.
Şimdi Mutluhan Bey, biz şimdi 43. Zafer Yıl Dönümünü idrak edeceğiz bu sene. Şimdi İslam İnkılabı bunca sene dimdik ayakta durmuş ve kendi halkına dayanarak aslında kendi düşmanlarına cevap vermiştir, yanıtlarda bulunmuştur. Şimdi sizce düşmanları yani bunca sene boyunca İslam İnkılabı'nı çökertmekten hedefleri neydi? Yani niye istemiyorlar? İran'ın bağımsız bir ülke olmasından mı endişe ediyorlar? Yani onları kaygılandıran konu ne sizce?
Nisan Bey, öncelikle iki tane baba açacağım burada.
Evet.
Geçenlerde bir internet sitesinde bir fotoğraf atmışlardı. Amerika'nın üstü olan ülkeler. Hepsi İran'ın etrafında böyle çember gibi sarılmış. Amerika üstleri. İran, yani herhangi bir o meselede olayda İran'a hedef alacaklar. Bunu İran'ın yan almalarındaki hedefte, yani İran'la sırf Şii olduğu için mi, sırf İslam Cumhuriyeti olduğu için mi, emperyalizmin düşüncesi bu değil. Emperyalizmin düşüncesi, oradaki menfaati, yani İran'a bu inkılabı benzememesinin ve düşmanlık beslemesinin sebebi altyapı kaynaklarına. Doğal gazıdır, petrolüdür, altın rezervleridir. Bu doğal altyapı kaynaklarına ulaşamadığı, sömüremediği ve Orta Doğu'da bütün baktığın zaman Irak'a girdi, Suriye şu anda ne halde, Pakistan, Afganistan hakeza bunlara girdiği zaman olan hüsraniyetler 50 senedir, 20 senedir, 30 yıldır yakın çağımız olan şeylerdir bunlar. Göz önündedir. Suriye olayları 12 yıldır. Göz önündedir. Irak olayları 20-25 yıldır. Hala Amerika'nın kanıtları var orada. Amerika girdiği yere hüsran getirmiştir. Girdiği yere baskıcılık getirmiştir. Girdiği yeri her zaman tarumar etmiştir. Ama İran o konuda Orta Doğu'da dimdik durup, yani korkmadan, insanlar çekinmeden, ya acaba savaş açar mı, açmaz mı, yani düşüncesi olmaksızın, yani İran'dan her namazdan sonra şiar edilir ki Mert Berk Amerika. Yani bu şiarların kendisi dilde olan bir şey değildir. Bu emele dönmüş bir şiardır. Ki İran'da şu anda Amerika'nın tek bir adamı olmasının hiç olan yerleri, mesela ben Tebriz'de rast geldim. İran Amerika Konsolosluğu, eski Amerikan Konsolosluğu şu anda İran elinde bir şeye çevrilmişti. Müzeye çevrilmişti. Yani Amerika bu coğrafyada resmen İran'da silinmiştir. Ve bu yenilgiyi kaldıramıyor. Yani şimdi bize bir söz var. Yenilen pehlivan güneşe doymaz. Yani teşkilatı varsa affı olsun. Bu Amerika'nın o coğrafyada 43 yıl önceye kadar cirit attığı bir mekanda kolayca istediği gibi girip rezervleri işlettiği, rezervleri sömürdüğü bir ortamda birdenbire bir an oluyor, bir tane ruhani geliyor oraya, İran'a ve Amerika'ya diyor ki büyük şeytan Amerika. Yani bunu bir diplomat, ne bileyim bir devlet adamı, bir diktatör, lider eğer derse Amerika büyük şeytandır. Amerika oraya yaptırım uygular, Amerika oraya efendim savaş açar Amerika, ama niye? Çünkü yıkmak peşindedir. Yani yıkar hemen orayı. Ama bu ruhaninin karşısına yani böyle baksa dedik ya bunda bu cesaret. Kalkmışlar 43 yıl önce din alimleri ya tabir caizse din alimleri kalkmışlar orada bir tane cumhuriyet kuruyorlar. Ve Orta Doğu'nun kalbinde. Bu Amerika'ya verilen bir büyük bir darbedir. Vurulan büyük bir darbedir ve bunun hazımsızlığını çekemiyorlar.
Evet.
İkincisi de budur ki gerici İslamcılık. Gerici ise benden olan bendendir olmayan kafirdir düşüncesinde olanlar.
Evet.
Şimdi ben zamanımızı kısıtırı fazla uzatmayacağım. Bir insan eğer la ilahe illallah değilse bu Müslümandır. Allah'ın bir bilir, peygamberini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'i onun peygamberi bilir. Bu insan Müslümandır. Bunun canının, malının, namusunun hürmeti vardır. Ve biz ama şu anda maalesef yeryüzünde, dünyada, yaşadığımız bu dünyada insanlar hep kutuplaşma. Bu kutuplaşmanın en büyük bu güne kadar yetişen, bugüne kadar çatan en büyük sorunu mezhepçilik. Yani Suudi Arabistan'da bugün bir İslam Cumhuriyeti'dir, İslam Devleti'dir. İran İslam Cumhuriyeti bir İslam Devleti'dir.
Doğrudur. Sayın Mutluhan Güneş, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben de teşekkür ederim efendim. Hayırlı yayınlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü röportajımızda araştırmacı Sayın Mutluhan Güneş ile yapılan röportajda İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü münasebetiyle ilgili sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Değerli dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü etkinliklerinin yurt genelinde düzenlenmeye devam etmesi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Amerika Terör Devleti'nin Bercam Nükleer Anlaşması'ndan çekilmek gibi yanlış ve yıkıcı kararlarının bedelini İran milletinin cebinden ödeyemeyeceğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhane'nin nükleer müzakereler hakkında açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhane, iyi bir anlaşmanın temeli azami baskının kaldırılması ve tüm yaptırımların kaldırılması olacağını vurguladı. İran'a dayatılan yaptırımların kaldırılması için düzenlenen müzakerelerin 8. turu 27 Aralık 2021'de Viyana'da başladı. İran bu müzakerelerde yaptırımların kaldırıldığının sınanması ve bazı güvencelerin verilmesi üzerinde ısrar ediyor. Şimdi müzakerelere bir hafta ara verildikten sonra İran, 4+1 grubu üyeleri ve Avrupa Birliği temsilcileri Viyana'da yeniden bir araya gelmeye başladı. Viyana'da düzenlenen müzakerelerin 8. turunun devam etmesi hakkında Twitter hesabında bir açıklama yapan İran Milli Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Şemhani şu ifadeleri kullandı. İranlı müzakerecilerin 8. turu devamında gündemi titiz bir şekilde belirlenmiştir. Şemhani'yi bir anlaşmanın temeli azami baskının kaldırılması ve tüm yaptırımların kaldırılması olacağını, aksi takdirde İran ekonomisi şartlandırılmış olacağını ki bu da iyi bir anlaşma olmayacağını vurguladı.
İttilat gazetesinde Yemen ordusu ve halk güçlerinin mütecaviz Suudi savaş ittifakına ağır darbe vurması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlere saldırması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen'deki saldırganlardan biri olan Birleşik Arap Emirlikleri, saldırganlığının bir kısmını finanse etmek için Yemen'in doğal kaynaklarını yağmalıyor. El Meylume haber sitesinin bildirdiğine göre Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ile milyarlarca silah anlaşmasını karşılamak için Yemen'in enerji kaynaklarını peşkeş çekiyor. Adı açıklanmayan kaynaklara göre Fransa'nın Yemen Büyükelçisi Jean-Marie Safa, Yemen güneyinde doğal gaz ve sıvılaştırmış doğal gaz tesislerinin nasıl kurulacağını görüşmek üzere Şebva eyaletinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin müttefik kabilelerinin liderleriyle yakın zamanda bir araya geldi. Bu kaynaklara göre Fransız Büyükelçinin görüşmeleri Abu Dhabi ile yapılan anlaşma çerçevesinde gerçekleşti. Bu anlaşma çerçevesinde Belhaf Sıvılaştırmış Doğal Gaz Üretim Merkezi'nin %50 hissesine sahip olan Total Enerji Company'nin yeniden işletmesi için gerekli tedbirler alınacak. Fransa'nın hava savunma sistemini Birleşik Arap Emirlikleri'ne devretmesi karşılığında tesisi devralacağı söyleniyor. Fransız Savunma Bakanı kısa süre önce Abu Dhabi ile Fransız füze savar ve İHA karşıtı savunma sistemlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleştirme anlaşması yapıldığını duyurmuştu.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde Suriye hapishanelerinde 70'ten fazla ülkeden teröristlerin bulunduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suriye'de tekfirci IŞİD terör örgütüne üye olan teröristlerin kaçışının devam etmesi Iraklı yetkilileri derinden kaygılandırıyor. Iraklı yetkililer şimdiye kadar birçok kez bu teröristlerin ülkelerine iade edilerek yargılanmalarını istedi. Konu hakkında bir açıklama yapan Irak Milli Güvenlik Danışmanı Kasım Araci, Amerika destekli YPG örgütü içinde teröristlerin bulunduğu hapishaneleri kontrol etme yetkinliğine sahip olmadığını belirtti. Aracı şöyle ekledi, IŞİD'in cani elebaşları Haseke ve Sana ve Suriye'deki diğer bazı hapishanelerde yatıyor ve sayıları 10 bini aşıyor. Bu arada bu teröristlerin aileleri ve bazı yaşlı üyeleri de El Hol kampında barınıyor. Oysa IŞİD kadınlarının cinayetleri kocaların işlediği cinayetlerden farksızdır. Aracı bu teröristler Irak için ciddi tehlike arz ettiğini, fakat teröristlerin bağlı bulunduğu ülkeler kendi güvenliğinden korktukları için Bağdat'ın bu teröristlerin iade edilmeleri ve yargılanmaları yönündeki talebini görmezden geldiğini kaydetti. Suriye medyası, Amerikalı terörist askerlerin Haseke hapishanesinde yatan IŞİD teröristlerin kaçmasına zemin hazırladığını belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeleri ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak istediğimiz dizi sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı'nın iktisadi, ilmi ve siyasi kazanımlarından bahsedeceğiz.
İran İslam İnkılabı son 43 yılda çeşitli alanlarda önemli kazanımları oldu. Geçen bölümlerde İran İslam İnkılabı'nın askeri ve kültürel alanlarda kazanımlarından söz ettik. İran İslam İnkılabı o günlerde Batı'nın müttefiki olan Pehlevi rejimi petrol satışında da hiçbir sorunluğu yoktu ve ülkeyi ham petrol satışından elde ettiği gelirle yönetiliyordu. 1976 yılında yani İran İslam İnkılabı zafere kavuşmadan 3 yıl öncesine kadar İran'ın yaptığı ihracatın %93 kadarı ham petrolden ibaretti.
İran ekonomisi İslam İnkılabı'ndan sonra da büyük ölçüde petrol gelirlerine bağımlıdır. Ancak bilindiği üzere son yıllarda İran en ağır dış baskılara maruz kaldı ve petrol satışı büyük oranda olumsuz etkilendi. Örneğin Donald Trump döneminde İran'a azami baskı uygulandığı günlerde İran'ın günde 2 milyon varil ham petrol satışı zaman zaman günde 100 bin varile kadar geriledi.
Bundan başka İran'dan yaptığı ihracatta ham petrolün %93'lük payı 2019 yılında %49'lara kadar geriledi. Bir başka ifadeyle İran İslam Cumhuriyeti son 43 yılda karşı karşıya kaldığı en ağır yaptırımlara rağmen ekonomisini dış baskılarla karşıya güçlendirmeyi başardı. Bugün İran ekonomisinin dünyanın en üstün 20 ekonomisi arasında yer alıyor. İran bu başarıyı hem 8 yıllık bir savaşı geride bıraktı, hem geniş çaplı yaptırımlara maruz kaldı ve hem de nüfusu son 43 yılda ikiye katlandığı halde elde etti.
İran ekonomisinin son 43 yılda elde ettiği önemli kazanımlardan biri, ülke genelinde mahrumiyetleri gidermek oldu. Bugün İran'da kentlerin ve köylerin elektrik enerjisi nimetinden yararlanma oranı %99.5 seviyesine, doğal gaz nimetinden kentlere yararlanma oranı %83'e, köylerde %73'e kadar ulaştı. Yine yol ve ulaştırma, komünikasyon, enerji, tarım ve gıda güvenliği alanlarının gelişmesi de İran'ın İslam İnkılabı'ndan sonraki iktisadi kazanımlarından bazılarıdır. Bu arada bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti bu kazanımları en ağır dış baskıların ve yaptırımların altında bulunduğu halde elde ettiğini, nitekim bu baskılar İran'ın ekonomisini geliştirme etkenine dönüştüğünü hatırlatmak istiyoruz.
İran İslam İnkılabı'nın son 43 yılda en önemli kazanımlarından biri ilmi alanlarda büyük ilerlemeye kaydetmesi oldu. Toplumun ilmi seviyesinin geliştirilmesi, okuma yazma oranının yükseltilmesi, okul ve üniversite sayısının büyük oranda artması, çeşitli bilim dallarında öğrenci sayısının artması, ilmi makalelerin ve referansların sayısı bakımından yüksek derecelere ulaşılması, yeni icatlar ve buluşlar, nanoteknoloji, nükleer teknoloji, uzay teknolojileri, kök hücre teknolojisi, İslam-İran'ın bilimsel ve teknolojik alanlarda bazı önemli kazanımlarıdır.
Günümüzde İslam İnkılabı'ndan önce sayısı 15 kadar olan üniversite sayısı 2640'a ulaştı. Yine 47 bin okul sayısı 220 bin okula yükseldi. İnkılaptan önce üniversitelerin öğrenci sayısı 155 bini aşmazken şimdi 4 milyon 200 bin öğrenci eğitimine devam ediyor. ISI merkezinin verilerine göre ise İran bilimsel makale sayısında bölgede birinci ve dünya genelinde 15. sırada yer alıyor. Yine 40 kadar bilimsel alanda İran birinci ile 10. sıralarda bulunmaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti yaptırımlara rağmen nükleer teknoloji alanında göz kamaştıran kazanımları oldu. İran, uranyumu zenginleştirme imkanına kavuşmanın yanı sıra nükleer bilim ve teknoloji yerli hale getirdi. İran hava uzay sanayilerinde de büyük ilerleme kaydetti. Bu sektörün gelişmesi füze sanayilerinin gelişmesiyle doğrudan bağlantılıydı. Üstelik batılı devletlerin baskıları sadece nükleer teknolojiyi kısıtlamaya yönelik değildi ve İran'ın füze sanayilerinde ilerlemelerine de kapsıyordu. Bugün İran İslam Cumhuriyeti uzay alanında dünyanın ilk 11 ülkesi arasında yer alıyor.
Tahran Radyosu.
İran tıp alanında da dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri oldu. Ve kök hücre alanındaki çalışmalarıyla yine dünyanın ilk 10 ülkesi arasında ve Batı Asya bölgesinde de birinci sırada yer aldı. İran son dönemde koronavirüs salgını başladıktan sonra bu hastalığın aşısını üreten ülkelerden biri oldu. Günümüzde İran'ın tıp alanında uzman iş gücü dünyanın en iyi ve en nitelikli insan gücü arasında yer alıyor.
Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti son 43 yılda bağımsızlığına kavuştuğu en önemli alanlardan biri siyaset alanıdır. Bilindiği üzere yetkililerin seçimi ve atanması her ülkenin insanlarının en ilkel hakkı sayılır. Ancak İran'da Pehlivi döneminde başbakan ve diğer yetkililer ancak Batı'nın doğrudan görüşüne göre seçilerek atanıyordu. Pehlivi kralı bu konuda oldukça Batı'yı bağımlıydı. Öyle ki Kraliyet Teftiş Kurumu Başkanı ve Pehlevi rejiminin de önemli siyasi ve istihbarat şahsiyetlerinden biri olan Ferdost bu konuda şöyle yazıyor. Rıza Han'ın İngilizlerin adamı olduğu konusunda hiçbir kuşku yoktur. 1299 darbesi İngilizlerce tasarlandı ve darbenin ardından Rıza Han saltanat tahtına oturdu.
Pehlevi rejiminin ikinci kralı Muhammed Rıza Beyaz Devrim adlı kitabında babasının döneminde ve sonrasında ecnebilerin ülkenin en önemli erkanlarına nüfuz ettiğini şu ifadelerle itiraf ediyor. Babam Hicri Şems'e Şehriver 1320'de gittikten sonra işler görecide bir grup İranlı tarafından yürütülüyordu. Ama pratikte bir bölümü İngiltere Büyükelçiliği, bir bölümü de Rusya Büyükelçiliği tarafından yürütülmekteydi. Ben bunu Vatanım İçin Görev adlı kitapta anlatmıştım. Sabah İngiltere Büyükelçiliğinin müsteşarı seçilen bir liste ile ilgili kurumlara gidiyordu ve aynı gün akşam saatlerinde Rus maslahat güzarı bir başka liste ile geliyordu.
Bu bağımlılık sadece Rıza Han dönemiyle sınırlı kalmamış, Muhammed Rıza döneminde daha da şiddetli bir şekilde devam etmişti. Şah'ın Amerika'da son büyükelçisi Erdeşir Zahidi bu konuda şöyle yazıyor. Hüveyda'nın başbakan olarak atanması gerçi görecede tesadüfi bir gelişmeydi. Ama gerçekte Hüveyda, Amerika, İngiltere ve İsrail'in üzerinde mutabık kaldıkları bir başbakandı. Bu yüzden majesteleri kral birkaç kez Hüveyda'yı görevden alarak beni Esedullah Alem veya Huşang Ensari'yi kabineyi kurmakta görevlendirmek istedi. Ancak başarılı olamadı.
Bugün 43 yılın ardından İslam İran'ın siyasi bağımsızlığı ispat edilen bir gerçektir. Bugün İran'ın milli iktidarı siyaset alanında elde ettiği bağımsızlığın sonucudur. Bugün İran'ın çevresindeki ülkelerde yetkililer, başta Amerika olmak üzere batılı güçlerin doğrudan görüşüyle belirlenirken, bu ülkelerin liderleri demokrasiden paniklerken İran'da hemen hemen her iki yılda bir seçimler düzenleniyor ve halk ülkenin yetkililerini seçiyordu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi siyasi bağımsızlığı, İran İslam İnkılabı'nın en önemli özelliği ve İran'ın İslami kimliğinin önemli bileşeni ve başka milletlerin Büyük İran milletine saygı duymalarının etkeni olarak tanımlıyor. Bugün İran'ın siyasi bağımsızlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Avrupa Birliği'nin karşısına çıkarak nükleer meseleyi müzakere ederek nükleer haklarına vurgu yapacak kadar güçlüdür. Nitekim, düşmanların İslami nizama baskı uygulamalarının esas sebeplerinden biri, İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi bağımsızlığıdır. Zira düşmanlar, bir yandan onlara bağımlı olan bir ülkeyi kaybetmiş ve öbür yandan İran'ın bölge ülkelerine örnek olması ve bu ülkelerin de siyasi bağımsızlık doğrultusunda adım atmasından kaygı duyuyor.
İslam İnkılabı rehberi, İnkılabın ikinci adımı belgesinde bu konuda şöyle diyor. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra başta cani Amerika olmak üzere dünya zorbaları ve müstekbir güçleri karşısında direniş meselesi daha da belirgin hale geldi. Hayatını başka ülkelerin bağımsızlığına müdahale etmeye ve başka insanların hayati çıkarlarını şom hedefleri doğrultusunda talan eden dünyanın tekelci güçleri, İslami İran karşısında acizliğini itiraf etmiştir. İran milleti, inkılap atmosferinde ilkin Amerika'nın kuklası olan hain unsuru ülkeden attı, ardından günümüze dek küresel zorbaların ülkeye musallat olmasını engelledi.
Muhterem dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 43. zaferiye durumu dolayısıyla İran'ın bu yıllarda kaydettiği gelişmeleri ve kazanımlarını sizlerle paylaşmak istediğimiz dizi sohbetimizin 6. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi Resulullah'ın cihatlarına ve o Hazretin sahabelerinin bu savaşlardan birindeki olayına işaretle, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefis ile cihadın düşman ile daha büyük bir cihat olduğunu ve nefsin temizlenmesi zaruretini işaret ediyor. Bugünkü kısa sohbetimizde Ayetullah Hamine'den naklen bu konuyu ele almak istiyoruz. Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaşlarından birinden dönerken, ki o savaşta da zafer kazanmışlar ve Müslümanlar da büyük bir iş becerdiklerinden mutlu olduklarında, Onlara siz küçük cihattan döndünüz, şimdi sıra büyük cihatta buyurdular. Müslümanlar şaşırarak bu zorluktaki cihat, bunca uzun yol, yaz sıcağı, o azametteki düşmanla cihattan dönüyoruz, bu daha küçük cihat mı? Öyleyse büyük cihat nedir ya Resulullah diye sorunca o hazret şöyle buyurdu. Nefis ile cihat. Bu büyük cihattır. Biz İran halkı nefsin temizlenmesine çalışmalıyız. Kendimizi yetiştirmeliyiz. Kendimizi temiz ve pak yapmalıyız ve nefislerimizi Allah ile tanıştırmalıyız. Bu cihat herhangi bir düşmanla ve herhangi bir büyüklükle, herhangi bir görünür cihattan daha büyüktür. Bütün ilahi peygamberler insanı yetiştirmek için geldiler. Onu benliklerinden kurtarmak için ve kendi içindeki vesveselerin şerrinden kurtarmak için geldiler. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Muhterem dinleyiciler, kitabın konumu isimli dizi sohbetimizin son bölümü olan 52. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde sohbetimizi toparlamaya çalışmakla birlikte kitabın hayatımızdaki konumu ve değerini, ayrıca yazarlığın ve okur olmanın önemini ele alacağız.
Dünyada var olmuş ve var olan herhangi bir bilgiyi tanımanın en önemli araçlarından biri de okumaktır. Kitaplar çeşitli becerileri kazanmamızın anahtarıdır ve ruhumuzu, zekamızı ve idrakimizi geliştirmemize de yardımcı oluyor. Ancak belki de amaçlı okuma ve kitap okumanın sonucu bilgi edinme ve hatta yazar olmaktır.
Amerikalı yazar Anais Nin şöyle diyor. Hayatımızdaki farkındalığımızı artırmak için yazıyoruz. Şu anda ve geçmişe bakarak hayatı tekrar tatmak için yazıyoruz. Hayatlarımızın seviyesini yükseltmek, kendimizi yükseltmek, kendimize başkalarıyla konuşmayı öğretmek ve hayatı labirentini yaptığımız yolculuğumuzu kaydetmek için yazıyoruz. Boğulduğumuz, ev hasreti çektiğimiz ve yalnız hissettiğimiz sürece dünyamızı genişletmek ve yalnızlıktan çıkmak için yazıyoruz. Şahsen yazmadığım zaman dünyamın parçalandığını hissediyorum. Hapsedilmiş hissediyorum kendimi. Renksiz ve kokuşmuş hissediyorum her şeyi. Daha iyi metinler yazmak ve metin hazırlamak için, daha fazla okumak, daha fazla anlamak için, daha fazla yazmak gerekiyor. Okumak ve yazmak çift yönlü bir yoldur.
Dünyada var olan ve var olmuş herhangi bir bilgiyi öğrenmenin önemli araçlarından biri de okumaktır. Kitaplar, çeşitli beceriler kazanmamızın anahtarıdır ve ruhumuzu, zekamızı ve idrakimizi geliştirmemize de yardımcı oluyor. Ama belki de amaçlı bir okumanın en önemli sonucu yazar olmaktır. Okumak her zaman bir yazma alıştırması olmuştur. Bir örnek verelim. Okumak bereketli bir topraktaki yağmur gibidir. Bu topraklarda hasat zamanında ürün yoksa herkes ya yağmurun etkisiz olduğunu düşünür ya da toprağın çorak olduğunu düşünür. Yağmurdan ve yağmurun yağdığı topraktan meyve ve hasat bekliyoruz. Benzer şekilde okuyucunun zihninden bir ürün bekliyoruz ve bu ürün bazen yazar olmaktır.
Bir kitabın içeriğini hayatta kullanmak ve daha sonra onun hakkında konuşabilmek için bir kitap okumak istiyorsak, bunun bir yolu da okuduklarımızı kendi dilimizde başkalarına anlatmak ve öğrendiklerimizi başkalarına da öğretmektir. Ya da öğrendiklerimizi kağıt üzerine dökmektir. Yazma ve yazarlık pratiği sürekli düşünen ve okuyan insanların kendilerini rahatlatma ve anlatma yöntemidir. Bize çok şey öğreten ve bizim için ilham verici fikirleri olan bir kitap okuyabiliriz. Bunu düşünmenin ve derinlemesine öğrenmenin yolu basittir. Bir kalem ve kağıt alın ve bu fikir hakkında farklı açılardan yazmaya başlayın. Diğer bir yol da öğrendiklerimizi kendi dilimizde ve hikaye haline getirip birine anlatmaktır. Bu amaçlı bir okuma yapmamızı sağlar.
Yazma pratiği yapmanın okumayı daha üretken kalmamıza yardımcı olmasının yanı sıra başka faydaları da vardır. Yazmak, zihni kapatan çeşitli sadralardan kurtulmanın bir yoludur. Akıl, bir bilgisayarın işlemcisi gibidir. Uyanıkken ve hatta uyku zamanında bile yüzlerce, binlerce veri analizi yapar. Yazma kağıda aktarılan kaotik düşüncelerin aynasıdır.
Tahran Radyosu.
Kitap okumanın okuyuculara çok şey öğrettiğini ve gerçekleri aydınlattığını, doğru zamanda doğru gerçekleri bilmenin daha büyük başarılara yol açabileceğini hepimiz biliyoruz. Ama tüm zeki ve başarılı insanların başarısının ardındaki nedenin bu olduğunu düşünebiliyor muyuz ki? Nörobilim, okumanın zihni sadece sayısız bilgiyle zenginleştirmediğini, ayrıca zihnin işleyişini yönlendirdiğini, değiştirdiğini ve daha verimli hale getirdiğini göstermiştir. Okumanın etkisi kısa süreli olabilir. Uzmanlar da doğal olarak bazı daha ayrıntılı konular üzerinde görüşleri farklı olabilir. Ancak önemli miktarda bilimsel araştırmalar okumanın özünde empati alıştırması olduğunu göstermektedir. Okuma etkinliği, okuyucu dünyaya farklı karakterlerin bakış açısından bakmaya teşvik ederek duygusal zekayı geliştirir. Örneğin okuduğunuz kitaptaki karakter tenis oynuyorsa, fiziksel olarak sahada tenis oynuyor olsaydınız zihninizin aktif hale gelecek olan alanları aktif hale gelir. Diğer araştırmalar, iyi bir kitapla çok fazla zaman harcarsak karmaşık fikirlere odaklanma ve anlama yeteneğimizin genişlediğini gösteriyor. Araştırmalar, ne kadar az okursak zihnimizdeki bu hayati yeteneklerin o kadar çok yıprandığını gösteriyor.
Diğer araştırmalar ise uzun vadede okumanın etkilerinin neler olduğunu gösteriyor. Okulda veya üniversitede okuyarak geçirdiğimiz onca zamanın zihnimizi nasıl etkilediğini göstermiştir. Muhtemelen beynin anatomisi hakkında ayrıntılara girmemize gerek yok. Ancak uzun vadeli bir okuma süreci beyin işlemlerini iyi yönde etkiler. Son olarak okumak sadece zihinde bilgi biriktirmenin bir yolu değildir. Genel olarak zihni daha iyi yenilmenin bir yoludur. Okuma alternatif yolları da hayal etme, detayları hatırlama ve ayrıntıları görselleştirme yeteneğini geliştirir ve karmaşık problemler hakkında daha iyi düşünmemize yardımcı olur. Okumak yalnızca bilgiyi artırmakla kalmaz, aynı zamanda insanları daha akıllı ve zeki yapar.
Okumanın ve öğrenmenin faydası daha önce öğrendikleriyle harmanlamak şartıyla bilgileri ilişkilendirmek ve farklı alanlarda düşüncelerimizi tamamlamak için beyne yeni bir bilgi dünyasının akması ve dahil olmasıdır. Okurken bu olaylar yaşanmazsa insanın düşünceleri durağan ve bağnaz olur. Öyle ki insan kendi hatalarını bile göremez ve yeni bir şeyden söz edemez. Bu özellikten hareketle okumanın başarılı ve meraklı bir insanın hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kitapların içimizde ve dışımızda düşündüğümüzden daha büyük bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz.
Geçtiğimiz bir yıl boyunca Kitap Kimyası isimli programımızla sizlerle birlikte olduk ve sizlere kitap denen bir hazineden bahsettik. Tarih ve antik kütüphanelerden modern kütüphanelere, müze ve kitapçılardan modern kütüphanecilere kadar kitaplarının tarihini, türlerine, yazarlarını, çevirmenlerini ve yayıncıları konuştuk. Okumanın yaşam tarzı üzerindeki etkisini ve çeşitli sağlık bozukluklarının tedavisine yardımcı olmasından konuştuk. Dinlerin, siyasetin, tarihin, savaşların ve salgın hastalıkların, bunalımların kitap ve okumaya olan etkilerini ele aldık. Kişisel ve toplumsal büyüme ve gelişmeden kitap etkisi altında bahsettik. Bu arada bazı değerli yazılı eserlerden ve kitapların alıntı kısımlarından sizler için konuştuk.
Program serisinde tüm çabamız sevdiklerinizi kitaba daha çok alıştırmak, okumaya ve daha kaliteli zaman geçirmeye ilgi uyandırmak içindi. Umarız bu yolda başarılı olmuşuzdur ve bizden memnun kalmışsınızdır. Dünya tarihinin ve İran edebiyatının en değerli kitaplarından bir kısmını okuyarak bugünkü programımıza son vermek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin. Ve bu arada kitap okumayı ve okumayı ihmal etmemek arzusuyla sizi sohbetimizin sonunu dinlemeye davet ediyoruz.
Şahname dünyanın en büyük ve en önde gelen destansı hazinelerinden biridir. Bu eser, Büyük İranlı şair Firdevs'in en az 30 yıllık acıları ve yorulmak bilmeyen çabalarının bir semeresidir. Bu edebi şaheserin teması İran'ın başlangıcından 7. yüzyıla kadar zamana yayılan mitolojik, kahramanca ve tarihi olmak üzere 3 bölüme ayrılan mitleri, efsaneleri ve tarihidir. Şahname İran kültürünün yönlenmesinde ve Fars dilinin hayatta kalmasında büyük etkisi olmuştur ve tüm dünyada kabul görmüş ve dünyanın da birçok yaşayan diline çevrilmiş en büyük Farsça kitabıdır. Şahname bir akıl kitabıdır. Hikmet ve ilmin övülmesiyle başlar ve akılcılıkla biter.
Firdevsi, bilgi ve hikmetin her şeyden üstün olduğunu düşünür ve şiirinde şöyle yazar. Böyle bir cevap verdi ki, bilgi daha iyidir. Bilgi adam dünyanın üstündedir. Bilgelik herhangi bir nimetten daha üstündür. Bilgeliği övmek şarttır. Olmazsa olmazdır.
Unutmayın, kitap okumak bizi bilgeliğe götürebilir. Hayatta hiçbir zaman kitap okumayı ihmal etmeyin. Thank you.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20, dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirler. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız ise 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.